Ayrım 5.
Sayfa 73. İşte böyle ve aile üyelerine başımı sallayarak veda etmek istiyorum. Onların bu durumdan haberleri yok. Haberleri olsa da inanmazlar. Reçete yazmak kolay ama insanlarla anlaşmak güç. Eh, demek buradaki ziyaretim sona ermiş. Yine boş yere zahmete girmişim. Alıştım artık. Kapımdaki gece zilinden yararlanıp bütün köy halkı beni kahredip duruyor. Ama bu kez üstelik Roza'yı tarafımdan pek umursanmaksızın yıllardır evimde yaşayıp giden bu güzel kızı feda etmek zorunda bırakılıyorum. Böyle bir fedakarlık benim için fazlasıyla büyük. Ne kadar istese de Roza'yı bana geri veremeyecek bu ailenin üzerine atılmamak için bir takım zeka oyunlarına başvuruyor. Kafamda söz konusu olayı geçici süreyi yeni bir biçime sokuyorum. Ama alet çantamı kaparak kürkümü getirmelerini işaret edip de elindeki rom kadehini koklayıp duran babayı galiba tarafımdan düş kırıklığına uğratılan, iyi ama bu insanlar ne bekliyorlar benden ve gözleri yaşla dolup dudaklarını ısıran anneyi, elinde kana bulanmış havluyu sallayan kız kardeşi hep bir arada dikiliyor görünce oğlanın gerçekten hasta olabileceğini, gerekirse kabule hazır bir yüz takınıyorum. Oğlanın yanına varıyorum derken kendisine çorbaların en kuvvetlisini getiriyormuşum gibi bana gülümsüyor. Ah, tam o anda ikisi de kişnemeye başlıyor atların. Yüce bir makam tarafından sahnelenen bu gürültünün belki de oğlanın muayenesini kolaylaştırması isteniyor. Derken şu sonuca varıyorum. Evet, oğlan hasta. Sağ böğründe, kalça bölgesinde açılmış avuç içi kadar bir yara var. Gül pembesi, ortası koyu, kenarlara doğru açılan bir sürü pembe nüansı, hafif pütürlü bir yara. Kimi yerde az, kimi yerde çok birikmiş kan. Yer üstündeki bir maden ocağını andıran bir yara. Uzaktan böyle. Yakından bakınca işi zorlaştıran bir başka neden açığa vuruyor kendini. Hafif bir ıslık koy vermeden kim katlanabilir? Serçe parmak kalınlığında ve uzunluğunda kurtlar. Kendi renkleri pembe. Ayrıca kana bulanmış gövdeleri, bir uçları yaranın içinde, beyaz başlıkları ve bir sürü ayakçıklarıyla kıvrılıp bükülerek aydınlığa çıkmaya savaşıyorlar. Zavallı çocuk. Sana yardım edilemez artık. Senin o büyük yaranı bulup ortaya çıkardım. Böğründeki bu çiçek yüzünden helak olup gideceksin. Oğlanın ailesi mutluluk içinde. Beni iş başında görüyor. Kız kardeş anneye söylüyor bunu. Anne babaya. Baba da açık kapıdan odaya vurmuş ay ışığında içeri süzülen ve parmak uçlarına basıp ileri uzatılmış kollarıyla dengelerini sağlamaya çalışan birkaç konuğa iletiyor. Yarasının içindeki kımıl kımıl hayattan büsbütün gözleri kamaşmış. Beni kurtaracak mısınız doktor? Diye fısıldıyor oğlan hıçkırarak. Benim bölgedeki insanlar böyledir. Hep yapamayacağı şeyi isterler hekimden. Eski inançlarını yitirmişlerdir. Rahip evinde oturmuş, ayin giysilerini can sıkıntısından yolup dururken, hekimden o müşfik cerrah eliyle bütün işi görmesini beklerler. Eh, nasıl isterseniz, ben kendim size hizmet edeyim demedim. Beni kutsal amaçlar uğrunda kullanmaya kalkarsanız buna da ses çıkarmam. Hizmetçisi elinden alınmış yaşlı bir köy hekimi için bundan iyisi can sağlığı. Derken geliyorlar oğlanın ailesi ve köyün yaşlıları. Beni soyuyorlar. Başlarından öğretmenleriyle bir okul korosu evin karşısına geçiyor ve aşağıdaki güfteyi içeren alabildiğine yalın bir ezgiyi okumaya başlıyorlar. Soyun giysilerini, iyi eder o zaman. Baktınız iyi etmedi, öldürün gitsin. Bir hekimden başka nedir ki? Bir hekimden başka nedir ki? Derken giysilerimi çıkarıp alıyorlar üzerimden. Parmaklarım sakalımda, başımı eğerek serin kanlılıkla oradakilere bakıyorum. Kendime tas tamam hakimim. Oradakilerin hepsinden üstün durumdaydım ve öyle de kalıyordum. Oysa bunun bir yararı dokunmuyor bana. Başımdan ve ayaklarımdan tutup beni yatağa götürüyor, duvardan yana oğlanın yarasının bulunduğu tarafa yatırıyorlar. Sonra hep birlikte çıkıp gidiyorlar odadan. Kapı kapatılıyor, koro susuyor. Bulutlar yürüyüp ayın önünü kapıyor. Yorgan sıcak sıcak sarıyor beni. Pencerelerde atların başlarının silüeti kımıldıyor. Biliyor musun diye kulağıma fısıldıyor bir ses. Sana güvenim pek az. Çünkü sen de bir yerde baştan atıldın. Kendi ayağına gelmedin buraya. Bana yardım edecekken benim ölüm döşeğimi yaratıyorsun. En iyisi tırnaklarımla gözlerini oymam. Doğru diyorum. Yüz karası bir durum. Ama hekim olmuşum bir kez, ne yapayım? İnan ki benim için de kolay değil. Bu özürle yetineyim mi? Ah, sanırım yetinmem de gerekiyor. Hep yetinmem gerekiyor. Güzel bir yarayla dünyaya geldim. Varım yoğum hep bu yaraydı. Genç dostum diye cevaplıyorum. Hatan şurada. Durumu bütünüyle göremiyorsun. Şimdiye kadar çevrede pek çok hasta odasında bulundum. Sana şunu söyleyeyim ki yaranın durumu o kadar da kötü değil. Vücutta dar açı yapan bir balta darbesinin yalaştığı bir yara. Pek çok kimse böğrünü sunar ormanda balta sesini, hele sesin kendilerine yaklaştığını işitmez pek. Gerçekten öyle mi? Yoksa bu ateşli durumumda beni aldatıyor musun? Gerçekten öyle. Bir hükümet doktorunun namus sözünü öbür dünyaya beraberinde götürebilirsin. Ve bu namus sözünü kabullendi oğlan. Sesi kesildi. Ama kendimi nasıl kurtaracağımı düşünmenin zamanıydı. Hala atlar sadakatle yerlerinde duruyordu. Giysilerimi, kürk paltomu ve çantamı çarçabuk toparladım. Giyinmekle oyalanmak istemiyordum. Atlar gelişteki gibi yine öyle hızlı giderse adeta bir sıçrayışta bu yataktan ayrılıp kendi yatağımda açacaktım gözümü. Atın biri uysal pencereden çekildi. Elimdekileri arabadan içeri savurdum. Kürk palto fazla ötelere uçup gitti. Yenlerinden biri bir çengele takıldı. Bu kadarına da şükür. Ata atladım. Yerde sürüklenen koşulmamış koşumlar, birbirlerine pek bağlı olmayan atlar, arkada sağa sola yalpalayan araba ve nihayet karlar içinde sürüklenen kürk palto. Deh demiştim ama atlar hızlı gitmiyordu. Yaşlı adamlar gibi ağır aksak kar çölünde ilerliyorduk. Çocukların gerçekle bağdaşmayan yeni şarkısı arkamızda uzun süre çınlayıp durdu. Sevinin ey hastalar, hekim yatağınıza yattı. Bu tempoyla asla eve varamayacağım. O canım işim gitti evden. Yerimi almak isteyen biri hastalarımı çalıyor. Ama boşuna, çünkü yerimi dolduramayacak. Evimde o mendebur seyis ortalığı kasıp kavuruyor. Rosa'yı kurban yaptı kendine. Bunu daha çok düşünmek istemiyorum. Çırılçıplak, bu alabildiğine mutsuz çağın ayazına açık, dünyevi olmayan atlarla ben yaşlı adam sağda solda dolanıp duruyorum. Kürk paltom arabanın arkasından sarkıyor ama ulaşamıyorum ona. Ayakta gezip dolaşabilen rezil hastalardan hiçbiri bana yardım için parmağını bile oynatayım demiyor. Aldatıldım, aldatıldım. Gece çıngırağının yanıltıcı sesine bir kez uyuldu. Asla giderilemez artık. Galeride. Sirkte çalışan ciğerlerinden rahatsız sıska bir kadın binici, manejde sağa sola yalpalayan bir atın sırtında doymak bilmeyen bir seyirci kalabalığının önünde, elindeki kırbacı şaklatıp duran acımasız bir patron tarafından aylar boyu durup dinlenmeksizin bir çemberler çizmeye zorlansa, havayı bir uğultuyla yarıp geçerek sağa sola öpücükler yollasa, kalçaları yaylanarak inip inip kalksa, bu oyun orkestra müziğinin gümbürtüsü ve vantilatörlerin hiç kesilmeyen uğultusu arasında ağzı giderek daha çok açılan boz bulanık bir gelecekten içeri, doğrusu şahmerdanlardan farksız ellerin çıkardığı kimi yavaş yavaş azalıp susan, kimi yeniden yükselip kabaran alkışlar eşliğinde sürüp gitse, belki o vakit galerideki genç bir seyirci tüm balkonları geride bırakarak yüksek merdivenden koşup iner, manejden içeri seyirtir, gösteriye aralıksız kendini uydurmaya çalışan orkestranın fanfarları arasında durun diye sesini yükseltirdi. Ama işte böyle olmadığından, beyaz ve kırmızı giysiler içinde güzel bir kız, üniformalı görevlilerin açtığı perdeler arasından geçerek uçar gibi manejde geldiğinden ve patron halinde teslimiyet dolu bir ifade kızın gözlerini arayarak hayvansı bir ezilip üzülmeyle kendisini karşıladığından, sanki manejdeki tehlikeli geziye çıkacak olan her şeyden çok sevdiği öz torunuymuş gibi bir kollayışla kızı kaldırıp bakla kırı atın üzerinde oturttuğundan, elindeki kırbacı sallayıp başla işaretini bir türlü veremediğinden, ancak neden sonra kendini yenerek kırbacı şaklatabildiğinden ve atın yanı sıra ağzı açık seyirtmeye koyulduğundan, kızın atlayıp sıçramalarını pek dikkatli bakışlarla izleyip başardığı hünerleri bir türlü aklı almaz göründüğünden, İngilizce seslenişlerle onu tehlikelere karşı uyardığından, ellerinde çemberler tutan seyislere gayet dikkatli davranmalarını ateş püskürerek hatırlattığından, o büyük salto mortale'den önce ellerini yalvarırcasına havaya kaldırarak orkestrayı susmaya çağırdığından, nihayet küçük bir biniciyi atın titreyen sırtından indirerek her iki yanağına birden öpücük kondurduğundan, seyircilerin hiçbir sevgi gösterisini yeterli görmediğinden ve küçük binici patrona yaslanmış, kollarını iki yana açıp başını geriye atarak mutluluğunu bütün sirkle paylaşmak ister gibi bir tavır takındığından, bütün bunlar işte böyle olduğundan, galerideki genç seyirci yüzünü korkuluğa dayıyor, gösterinin bitim marşında ağır bir düşten içerlere gömülür gibi nedenini bilmeksizin ağlamaya başlıyor. Eskiden bir yaprak. Hani şu bizim yurdun savunulması işi pek salsaklanmış görünüyor. Şimdiye kadar hiç aldırmadık. İşimizin gücümüzün peşinde koşup durduk. Ancak son zamanlarda olup bitenler hepimizi tasalandırmaya başladı. Benim İmparator Sarayı'nın önündeki alanda bir ayakkabıcı dükkanım var. Sabahleyin şafakta daha dükkanımı açmaya kalkmadan alana çıkan bütün sokakların başları silahlı adamlar tarafından tutuluyor. Ama bizim askerler değil bunlar. Belli ki kuzeyden inmiş göçebeler. Sınırdan hayli uzaklığına karşın başkentimize kadar nasıl sokulabildiklerini bir türlü anlayamıyorum doğrusu. Ama nasılsa gelmişlerdi bir kez ve her sabah sayıları artıyora benziyordu. Doğaları gereği evlerde oturmaktan hiç hoşlanmıyor, açık havada konaklıyorlar. İşleri güçleri kılıç bilemek, ok sivriltmek, at üstünde talim yapmak. Her zaman temizliği üzerine titrediğimiz bu sessiz alanı düpedüz ahıra çevirdiler. Hani arada bir dükkanlarımızdan dışarı seyirtip sağımız ve solumuzdaki pisliklerden hiç değilse en berbat kısmını alandan uzaklaştırmaya çalışmıyor değiliz. Ama gittikçe daha seyrek yapmaya başladık bunu. Çünkü nasılsa emeğimiz boşa gidiyor. Üstelik azgın atların altında yuvarlanmak ya da kamçı darbeleriyle yaralanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Göçebelerle konuşulacak gibi değil. Bizim dilimizi bilmedikleri gibi kendilerinin de pek bir dilleri bulunmuyor. Birbirleriyle tıpkı kargalar gibi anlaşıyorlar. İkide bir karga seslerine benzer bağırışmalar işitiyoruz. Bizim yaşam biçimimiz ve toplum düzenimize akıl erdiremedikleri gibi aldırış da etmiyorlar. Bu yüzden işaretlerle de olsa bizimle anlaşmaya yanaştıkları yok. Kendilerine bir şey açıklayacağım diye dilinizde tüy bitene kadar konuşun. Bilek yerlerinden kopana kadar ellerinizi o yana bu yana oynatın. Sizi asla anlamazlar ve anlamayacaklardır. Çokluk suratlarını ekşitirler. Gözlerinin akı öne çıkıp ağızlarından köpükler saçılır. Ama niyetleri ne size bir şey söylemek ne de sizi korkutmaktır. Sadece huyları öyle olduğu için yaparlar bunu. Kendilerine gereken şeyi çekip alırlar. Ancak bunun için zora başvurdukları da söylenemez. Çünkü herkes böylesi durumlarda nesi var nesi yok onlara bırakıp bir kenara çekilir. Benim dükkandaki mallardan da bir halisini alıp götürdüler. Ama karşımdaki kasabın başına gelenleri gördükçe halime şükrediyorum. Adamcağız daha etini getirip dükkanına korkamaz, göçebeler hepsini elinden alıp midelerine indiriyorlar. Üstelik atları da et yiyor. Çokluk biniciyle atı yan yana uzanıp her biri bir ucundan dişlemeye koyuluyor et parçasını. Kasap et vermemeyi korkudan bir türlü göze alamıyor. Ama onun durumunu anlıyor, aramızda para toplayıp kendisini destekliyoruz. Çünkü göçebelere et verilmeyince kim bilir akıllarını esip neler yaparlar. Ama böyle her Allah'ın günü et alsalar da günün birinde yine akıllarına neler esecektir kim bilir. Geçenlerde kasap hiç değilse kesim zahmetinden kurtulayım diyerek canlı bir sığır getirdi dükkanına. Adamcağız bunu bir daha yapar mı? Dükkanımın en dip köşesine çekilip giysi, çul, çuval ne varsa alıp başıma yığdım. Tam bir saat yüzü koyun uzanıp yattım yere. Ve bunu da sırf göçebelerin dört bir yandan üzerine atılıp etinden sıcak sıcak parçalar kopardıkları sığırın böğürtülerini duymamak için yaptım. Ses seda kesildikten ancak epey sonra dükkandan çıkmayı göze alabildim. Göçebeler bir şarap fıçısının başındaki sarhoşlar gibi sığır artıklarının çevresinde yorgun uzanmış yatıyorlardı. Sanırım tam o sırada sarayın bir penceresinde imparatorun kendisini gördüm. Başka vakitler imparatorun asla bu dış odalara kadar uzandığı olmaz. Hep sarayın göbeğindeki bir bahçede yaşayıp giderdi. Ama bu kez hiç değilse bana öyle geldi. Pencerelerden birinin arkasında dikiliyor, başını eğmiş sarayın önündeki hayhuya bakıyordu. Bunun sonu nereye varacak diye hepimiz sorup duruyoruz kendimize. Bu yüke, bu eza ve cefaya daha ne kadar katlanacağız? İmparatorun sarayı göçebeleri çekip getirdi. Ama onları yine buradan uzaklaştırmanın üstesinden gelemiyor. Sarayın kapısı kapalı. Eskiden görkemli bir edayla kapıdan bir içeri girip bir dışarı çıkan nöbetçi, şimdi demir kafesli pencerelerin ardında nöbetini tutuyor. Yurdun kurtarılması işi biz zanaatkarla esnafa bırakılmış durumda. Oysa biz böyle bir ödevin üstesinden gelecek kimseler değiliz ve şimdiye kadar böyle bir şeyle hiç övünmedik. Belli ki bir yanlış anlama var ortada ve biz de bu yüzden mahvolup gidiyoruz. Kanun önünde. Kanun önünde bir kapıcı durmaktadır. Bu kapıcıya taşradan bir adam gelir, kanundan içeri girmek ister. Ama kapıcı onu şimdi içeri koy vermeyeceğini söyler. Adam düşünüp taşınır, ileride girip giremeyeceğini sorar. Belki der kapıcı ama şimdi giremezsin. Kapı her zamanki gibi açık durduğundan ve kapıcı o sırada kenara çekildiğinden adam eğilir ve kapıdan içeri bakmak ister. Kapıcı bunu fark edince güler ve madem bu kadar istiyorsun olmaz dememe aldırma bir dene bakalım der. Ancak unutma ki ben güçlü bir kapıcıyım ve kapıcıların da sadece en küçüğüyüm. Ama her salonun başında bir başka kapıcı vardır. Biri de ötekinden güçlüdür. Daha üçüncüsünü görmeye ben bile katlanamam. Taşralı adam böylesi güçlüklerle karşılaşacağını beklememiştir. Nihayet kanun kapısı herkese ve her vakit açık bulunması gerekir diye düşünür. Ama üzerindeki kürk paltoyla kapıcı daha bir dikkatle süzüp onun iri ve sivri burnunu, uzun ve seyrek kara tatar sakalını görünce en iyisi giriş iznini koparıncaya kadar beklemeye karar verir. Kapıcı bir tabure uzatır adama ve onu kapının yanı başına oturtur. Günler ve aylar boyu burada oturur adam. Pek çok kez içeri koy verilsin diye uğraşır, yalvarıp yakarmalarıyla usandırır kapıcıyı. Kapıcı adamı sık sık küçük çaplı sorgulamalardan geçirir, ona yeri yurdu ve daha başka pek çok şeyle ilgili sorular yöneltir. Ama büyük kişilerin ilgisizlikle soracağı sorulardır bunlar ve her sorgulama sonunda kapıcı adama kendisine henüz içeri koy veremeyeceğini yeniden açıklar. Söz konusu yolculuğa çıkarken yanına bir sürü şey alan taşralı adam kapıcıyı rüşvetle kandıracağım diye pek değerli olmalarına bakmayarak bunların tümünü çıkarır elden. Hani kapıcı verilenlerin hepsini alır ama bir yandan da tek bunları alıyorum ki bak şu yola da başvuracaktım unuttum saymayasın der. Taşralı adam yıllar yılı neredeyse aralıksız izleyip durur kapıcıyı. Öteki kapıcıları unutur da bu ilk kapıcıyı kanundan içeri girmesine tek engelmiş gibi görür. Onu karşısına çıkaran uğursuz talihe ilk yıllar yüksek sesle kıyasıya lanetler savurur. Derken yaşlanır. Kendi kendine homurdanıp söylenmeye başlar. Zamanla çocuklaşır ve yıllar yılı kapıcıya bakıp dururken onun paltosunun kürk yakasındaki pireleri de keşfettiğinden pirelere bile kendisine yardım etmeleri, kapıcının gönlünü yapmaları için dil döker. Sonunda gözlerinin feri zayıflar. Çevresinin gerçekten bir karanlığa gömüldüğünü yoksa sadece gözlerinin mi kendisini yanılttığını bilemez olur. Ama buna karşılık bir parıltı fark eder karanlıkta. Öylesine güçlü bir parıltı ki bütün görkemiyle kanun kapısından dışarı vurmaktadır. Artık pek bir ömrü kalmamıştır adamın. Kapı önünde geçen bütün zaman içindeki yaşantıları toplanıp bir soruya dönüşür. Artık taşlaşmış vücutuyla doğrulup kalkamadığından kapıcıya el eder. Aradaki boy farkı zamanla taşralı adamın aleyhinde bir hali değiştiğinden adama doğru eğilmek zorunda kalır kapıcı. Hala nedir öğrenmek istediğin bakalım der. Amma da açgözlüymüşsün diye ekler ardından. Adam bunun üzerine benim bildiğim herkes kanuna ulaşmak için didinip çabalar. Peki nasıl oluyor da bunca yıl benden başkası girmeye kalkmadı bu kapıdan diye sorar. Onun giderek sağırlaşan kulaklarına sesini işittirebilmek için kapıcı var gücüyle bağırır. Senden başkası giremezdi çünkü yalnızca senin içindi bu kapı. Gideyim de kapayayım artık. Çakallar ve Araplar. Vahada konakladık. Yol arkadaşlarım uyuyordu. Arabın biri uzun boylu ve beyaz önümden geçti. Develere yemleri ve sularını vermiş yatmaya gidiyordu. Sırt üstü otların içine attım kendimi. Uyumak istedim. Uyuyamadım. Uzaktan uzağa bir çakalın sızlanıp yakınan uluması doğrulup oturdum. Şimdiye kadar pek uzakta görünen şey yaklaştı ansızın. Çevremde kaynaşıp duran bir çakal sürüsü. Mat altın sarısı parlayıp sönen gözler, sanki kamçı darbeleri altında düzenli ve çevik devinen ince uzun gövdeler. İçlerinden biri arkadan geldi, kolumun altından geçerek iyice sokuldu bana. Sanki vücudumun sıcaklığını gereksinir gibiydi. Sonra karşıma geçerek benimle neredeyse göz göze şöyle konuştu. Ben bütün bu çevredeki çakalların en yaşlısıyım. Seni nihayet bizim burada selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Neredeyse umudumu kesmiştim. Çünkü hanidir seni bekliyoruz. Annem bekledi, onun annesi bekledi. Ve daha gerilere doğru bütün anneler ta çakalların ilk anasına kadar hep beklediler. İnanın bana. Şaşırdım doğrusu dedim. Dumanıyla çakalları geride tutmak için oracıkta yakılmaya hazır bekleyen çalı çırpı yığınını ateşlemeyi unutmuştum. Bu sözleri işitmek çok şaşırttı beni. Oysa yukarılardan, kuzeyden buraya gelmiştim. Yalnız bir rastlantı sonucudur. Kısa bir gezintiye çıkmış bulunuyorum. Peki benden ne istediğinizi öğrenebilir miyim ey çakallar? Sanırım pek dostça söylediğim bu sözler üzerine cesaretlenmiş, çevremdeki halkalarını daralttılar. Hepsi de kısa kısa ve güçlükle soluyordu. Biliyoruz senin kuzeyden geldiğini diye söze başladı en yaşlı çakal. Bizi umutlandıran da bu zaten. Çünkü kuzeyde aklın sözü geçer. Oysa bizim burada Araplar arasında böyle bir şeye rastlanmaz pek. Araplardaki o soğuk kibir ve azametten bir zerre akıl bile beklenemez. Yemek için hayvanları öldürür ama leşleri küçümserler. O kadar hızlı konuşma, yakınımızda Araplar yatıyor dedim. Buranın gerçekten yabancısı olduğu nasıl da belli dedi en yaşlı çakal. Yoksa dünya kuruldu kurulalı bir çakalın asla bir Araptan korkmadığını bilirdin. Onlardan korkacağız ha? Böyle bir kavmin içine düşmemiz sanki yeterince bir talihsizlik değilmiş gibi. Olabilir, olabilir dedim. Bana bu kadar uzak konularda bir yargı vermeye kalkmak istemem. Pek eski bir kavgaya benziyor sizinki. Bu yüzden sanırım karnınıza işlemiş. Belki yine kanla sonlanacak. Pek zekisin, dedi en yaşlı çakal. Ansızın oradaki bütün çakallar daha bir çabuk solumaya başladı. Oldukları yerde kımıldamadan durmalarına karşın dilleri bir karış çıkmıştı. Ancak arada bir dişlerini birbirine bastırdıklarında katlanılabilen çok fena bir kokuyu açık ağızlarından dışarı salıyorlardı. Pek zekisin, söylediklerin bizim eski inancımıza da uygun düşüyor. Diyeceğim, onların kanını alırız, kavga da böylelikle biter. İyi ama, dedim ben, pek istemediğim kadar hırçın bir tonla, onlar kendilerini savunur, tüfekleriyle üzerinize ateş edip sürü sürü öldürür sizi. Görülüyor ki kuzeyde yaşayanlar da varlığını sürdüren insanca bir tutumla bizi yanlış anlıyorsun, dedi yaşlı çakal. Biz onları öldürecek değiliz ki. Kendimizi pislikten yuyup arıtmak için Nil'in suyu bile yetmez sonra. Çünkü onların bir kez canlı vücutlarını görür görmez soluğu kaçmakta alarak temiz hava arıyoruz kendimize. Koşup çöle sığınıyoruz. Zaten bu yüzden değil mi çölü yurt edindik? Daha başka pek çoğunun da gelip aralarına katıldığı çevremdeki çakallar, bacakları arasına sarkıttıkları başlarını pençeleriyle temizlemeye koyuldu. Bir nefreti izlemek ister gibiydiler adeta. O kadar müthiş bir nefret ki, şöyle fırladığım gibi aralarından kaçıp gitsem hani sevinecektim. Peki ne yapmak niyetindesiniz diye sordum. Doğrulup kalkacak oldum derken. Ama başaramadım. Arkadan iki genç çakal dişlerini ceketime ve gömleğime sımsıkı geçirmişti. İster istemez oturmaya devam ettim. Bir açıklamada bulunarak ağırbaşlı, senin giysinin eteğini tutuyorlar sahip, dedi en yaşlı çakal. Sana karşı bir saygı gösterisi. Ben bir yaşlı çakala, bir genç çakallara bakarak, bıraksınlar giysimin eteğini, diye haykırdım. Sen istersen bırakırlar elbet, dedi yaşlı çakal. Ama yine biraz sürer, çünkü adet gereği dişlerini iyice gömüp birbirine bastırdılar ve şimdi onları ancak yavaş yavaş birbirinden ayırabilirler. Ama sen bu arada bizim ricamıza kulak verebilirsin. Davranışınız beni tam da ricanızı kabul edecek havaya soktu hani, dedim. Beceriksizliğimizi hoş gör, diye cevapladı yaşlı çakal. Ve bunu söylerken sesindeki o doğal yakınmalı tonu ilk kez yardıma çağırdı. Biçare hayvanlarız biz. Dişlerimizden başka bir şeyimiz yok. İyi ya da kötü yararlanacağımız tek şey varsa dişlerimizdir. Pek de yatışmamış, ne istiyorsunuz peki benden, diye sordum. Sahip, diye sesini yükseltti yaşlı çakal. Ve o anda bütün öbür çakallar ulumaya başladı. Bana pek uzaklarda söylenen bir ezgi gibi geldi uluma. Sahip, sen dünyayı birbirine düşüren kavgaya son verebilirsin. Yaşlılarımız bunu yapacak kimseyi bize tarif etmişlerdi. Sen tıpkı ona benziyorsun. Araplardan istediğimiz huzurdur. Şöyle soluyabileceğimiz gibi bir havadır. Onları gözümüz görmeden çevremizdeki ufka rahatça bakabilmek, bir Arap tarafından boğazlanacak koyunun çığlığını işitmemektir. Bütün hayvanlar kendi eceliyle güzel güzel ölebilmeli. Kimse rahatsız etmeksizin kanları tarafımızdan içilebilmeli ve eti kemiklerine varıncaya kadar tarafımızdan yenilebilmelidir. Temizlik bütün istediğimiz temizliktir. Sözün burasında bütün çakallar ağlaşıp sızlaşmaya başladı. Ey asil yürekli, ey iç organları asil sahip. Bu duruma sen nasıl katlanabiliyorsun? Beyazları pislik bunların, karaları pislik. Saç sakalları dehşet saçıyor. Göz pınarlarını görenler kusmadan duramıyor. Kollarını kaldıracak olsalar koltuk altlarında sanki bir cehennem açıyor kapılarını. Bu yüzden ey sahip, bu yüzden ey aziz sahip, şu makası al, her şeye gücü yeten ellerinle, her şeye gücü yeten ellerinle gırtlaklarını kesiver şunların. Yaşlı çakal başını birden oynatınca öbür çakallardan biri koşup geldi. Azı dişlerinin birinde ufak bir dikiş makası taşıyordu. Kervanımızın rüzgara karşı savaşarak yanımıza kadar sokulan ve kocaman kamçısını havada sallamaya başlayan Arap kılavuzu. Makas çıksın ortaya da bitsin şu iş, diye bağırdı. Bütün çakallar bir solukta dağıldı bunun üzerine. Ama az ötede yeniden toplandılar. İyice birbirlerine sokulup yere çömdüler. Öylesine sıkışık ve hareketsiz bir görünümleri vardı ki, çevresinde yalancı ışıkların uçuştuğu alçak bir engele benziyorlardı.